Ayrım 15.
Belisario'yu halk ona mal etmişti. Hiç unutulabilir miydi? Bizans'a geçen bu eserde sahnede bile olsa kendi topraklarını, İstanbul'unu başka bir çağda yaşamış. Doğu'nun görkemini yansıtan Pierluigi Pizzi'nin hazırladığı o müthiş kostümleri taşımak ne büyük sevinçti. Donizetti'den sonra bir keşif, Caterina Cornaro bir kraliçe daha. İğneyle kuyu kazar gibi ortaya çıkardı. Önce Napoli'de, sonra Carlo Tiyatrosu'nda, sonra New York'taki Carnegie Hall'de alkışlandı. 1973. Eseri New York'ta söylemesinden birkaç ay sonra Maestro Cabelli Paris'te bu operayı söylemeye başlayacaktı. Ve komediler. Ve komedinin karşılığı oyunlar. Ah elbet, sahnede ağlamayı ve ağlatmayı çok iyi biliyordu. Ama sanılanın aksine hiç de melankolik bir insan değildi. Mozart'ın Così fan tutte ve Figaro'nun düğünü operalarında ne çok tat almıştı. Hele neşeli dramı Don Giovanni'de onu ilk Mozart yorumculuğunu keşfeden Vittorio Guyo olmuştu. Don Giovanni operasıydı. 1960, sonra ötekileri izledi. Kimi orkestra şefine göre Leyla, Mozart'ı İtalyanlaştırmıştı. Milano'da Riccardo Muti ile konuştuğumda ünlü maestro Leyla İtalyanlara Mozart'ın nasıl söyleneceğini öğretti diyordu. Don Giovanni'de iki ayrı kişiliği kimi zaman Donna Anna, kimi zaman Donna Elivra rolünde oynuyordu. İtalya'da, Oslo'da, Monte Carlo ya da Zeffirelli'nin reisinde George Sorti'nin yönetimiyle Londra'da Covent Garden'de. Komedilerde en az izleyiciler kadar kendi de eğleniyordu. Ama en çok eğlendiği Britten'in Albert Harrigan operasıydı. İtalyanlar ona yaşlı, otorite sert ve kaprisi Lady Blows rolünde gördüklerinde 1979 Alkise ve daha niceleri için ne çok ağladıklarını unutup bu kez kahkahalan gözyaşlarını tutamadılar. Bir de La Prova Donnas Opera Scaria, ciddi bir operanın provası eseri. Ama bu Leyla Gencer'in son opera temsili. Henüz vakit var. Hepsini çok sevdi. Sesin renkleri. Söylediği her operanın, oynadığı her rolün tadını, keyfini çıkarmak için sesinin rengini değiştiriyordu. Evet, mükemmellik, yetkinlik. Leyla Gencer'de sık sık bu sözcükler beliriyor. Operanın tadını, keyfini çıkarmak. Evet, yaşamdaki gibi, uçurumlarla dolu bu yeryüzündeki gibi sesinin de bir rengi vardı. Çok geniş ses hacminde. Yoksa nasıl oynardı bunca farklı operaları? Bağımsız renkler. Tiz tonlar daha açık, pes tonlar daha koyu. Evet, herkeste bu böyle. Ama Leyla'da koyulukla açıklık arasında. Koyulukla açıklık arasında sesin yüz binlerce rengi vardı. Bir notanın yüz binlerce rengi, bestecinin yarattığı kişiliklerde ne istediğini çok iyi bilirsen, yüz binlerce renk içinden o kişiliğe en uygun olan rengi bulup çıkarabilirsin. Demek bu denli kolay. Sesin yüz binlerce rengi içinde rolün psikolojik, dramatik yapısına en uygun olan rengi arıyorsunuz. Hayır, aramıyorum, buluyorum. Daha notayı metni okurken buluyorum. Sen şiir okurken bir nefeste noktasız, virgülsüz mü okursun? Hayır, her sözcüğün hakkını verirsin. Ben de her notanın hakkını veriyorum. Gayet basit bir şey. Evet, çok basit olsa gerek diye içimden kıs kıs gülerken kendi kendine mırıldandı. Kallas bunu çok iyi yapardı. Dayanamadı, ekledi. Benim de iyi yaptığımı söylerler. Bir rolün, bir notanın, bir sözcüğün rengini bulduktan sonra araştırma, arama bitmiyordu. Aynı eserin daha sonraki her temsiline yeni renkler, yeni gölgeler, yeni zenginlikler katıyordu. Nasıl oldu da bunu daha önce fark edemedim diyerek. Tanımanın, öğrenmenin sonu yok diyerek sürdürüyordu çalışmayı. Bu nedenle her temsil aynı operanın dahi olsa bir önceki temsilden farklıydı. Leyla Gencer'in plaklarını dinliyorum. Sesinin yüz binlerce rengini odaya dolduruyor. Gökkuşağı gelip içime yerleşiyor. Herkes söyledi. Leyla Gencer'in çok yönlü ses tanısı var. Soprana, agilata ya da dramatik koloratuar sesleri için bestelenmiş operalarını aynı rahatlıkla söyleyebiliyor. Bir akşam birini, ertesi akşam ötekini. Bunu nasıl yaptığını sorduklarında hep aynı yanıtı veriyordu. Bunda şaşılacak ne var? Çok basit. Kendimi, sesimi tıpkı bir müzik aleti gibi ayarlıyorum. Akort ediyorum. Hepsi bu. Her temsilden sonra kendisini amansızca eleştiriyordu. Tıpkı bugün olduğu gibi. Benim en iyi zamanlarım 1957-1965 arasındaydı. Bakma bu İtalyanların sana anlattıklarına. 1965'ten sonra diva yok. Divina ilan ettiler ve ne yapsam, ağzımı açsam mucize dediler. Bayıldılar. Oysa doğru değil. Ben biliyorum ki teknik açıdan, vokal açıdan, yorum açısından 1965'e dek mükemmeldim. Ondan sonra biraz abartmaya başladım. Yorumlarımda fazla vurgulamaya gittim. Nedense İtalyanlar bunu çok sevdi. Hani hep söyledikleri, genserate, doğrusu ben onlara çok doğru bulmuyorum. Acımasızlığına diyecek yok. Dün akşam Lucrezia Borgia'yı dinliyordum. Kendimi hiç beğenmedim. Birçok kusurum oldu. Oysa 70'li yıllarda benim Lucrezia'm buradan kıyametler koparırdı. Buna karşılık 1957'de söyledim, Il Trovatore bir ekol oldu. Bugün bile örnek gösteriliyor. Herkes öyle söylemeye çalışıyor. Bir kez ünlendikten sonra değil, daha başlarda bile oynayacağı rollerde seçim yapmaya başladı. Her gelen rolü kabul etmiyordu, sesini korumak için. Örneğin meslek yaşamının ilk yıllarında söylediği Prokofiev'in L'Ange de Fou, Ateş Meleği ya da Boito'nun Mefistosu olsun, bunları yeniden söylemeyi istemedi. Sahnede 30-35 yıl kalmayı istiyorsan, ki kaldı, sesinin koruması gerekiyordu. Eğer onları ya da başka melodileri söyleseydim, sesim çoktan kısılmış ve bozulmuştu. Bunca yıl sürdüremezdim. Her şeye evet demek en kolayıydı ama ben evet'i ancak bilinçli bir seçim sonunda söylerdim. Yalnız operalar, roller konusunda değil, yaşamının her anında ve anlamında evet'i bilinçli bir seçim sonunda söyledi. Seçim yapmak, akıllıca seçim yapmak, yaşamın en önemli olgusu. O gün, temsil günü sınav günüydü. Hayır, sınav değil, mahşer günü. Kıtalar, ülkeler, kentler, opera salonları değişti. Eserler, roller, maestrolar, orkestralar değişti. O gün, o günün yoğunluğu, o günün ayini hiç değişmedi. 35 yıl boyunca. O gün temsil akşamının sabahı otel odasındaki yatağında her zamankinden biraz daha geç kalkmaya çalışır. 6'da, 7'de değil de 8'de, 9'da. Gözlerini açtığı an aylar süren birikimi gerilime, büyük korkusunun gelip yerleştiğini görür. Hiç şaşırmaz, biliyor, bekliyor. O günü bütün gün sürecek ayini büyük korkuyla iç içe yaşayacağını biliyor. Çok hafif bir kahvaltı. Gün boyunca kimseyle konuşmayacak, telefonlara yanıt vermeyecek. Sekreteri varsa, öyle zamanlarda da oldu, mesajları o alabilir. Bir akşam önceden hazırladığı bavulunu alıp saat 11'de otelden çıkar. En geç 12'de tiyatroda. Orada ses egzersizleri yapar, operanın en güçtümcelerinin üzerinden geçer ve oteline döner. Saat 14. Çok hafif bir yemek, minicik ızgara bir bonfile, yanında haşlanmış çok az makarna ya da pirinç. Et yutulmayacak, yalnız çiğnenecek, suyu, kalorisi alınacak. İlk hocası Arangi Lombardi'nden öğrenmişti. Mide boş olacak ki kafa dinç ve zinde olsun. Yemekten sonra istirahat mı? Asla. Yatmak yasak. Arangi Lombardi öğretmişti ki yatakta yatmak diyaframı aşağı oturtur. Hayır, dimdik bir koltukta oturur, ayaklarını uzatabilir, bütün notalar önünde ağır ağır baştan sonra bütün operanın her notasının üzerinden geçer. Yalnız kendi rolünün değil, tüm operanın sessiz içinden. Saat 17, tiyatroya gelir, temsilin başlamasına 2 saat var. Makinistten işçisine, müdüründen sanatçısına herkes ona hoş geldiniz der. Çok sakin göremeye çalışarak karşılık vermeye çalışır. Signora, merak etmeyin, sahne tozun zerresi kalmadı. Signora, odanızı ben temizledim. Hiç toz yok. Tozun zerresi olsa kıyametler kopacağını herkes biliyor. O başıyla teşekkür eder. Odasına girmeden önce çevresinkilerden iyi şans dilekleri. İtalya'da ise in bocca al lupo, kurdun ağzında. Almanya'da ise toy toy, Fransa'da ise merde ya da daha kibarların söylediği yalnızca mmm. Amerika'da ise yine bunlardan biri ama en çok in bocca al lupo, opera dünyasında şans getiren deyimler. Artık odanızda yalnız. Çantasını boşaltır, sabahlık, terlikler, temsil sonrası giyecekleri, örtüler, malzemeler. İşlemeli ya da dantel büyükannelerden kalma masa örtüsünün masasına yayar. Minicik takı kutularını, makyaj malzemelerini üzerinden eksik etmediği aksesuarlarını masanın üzerine yerleştir. O başkasının malzemelerini kullanmaz. Hepsini kendi getirmiştir. Elin uzattığı anda neyi nerede bulacağını bilecek biçimde, alışık olduğu gibi yerleştirir. İstediğini o anda bulamayacak olsa yine kıyametler koparacaktır. Scala'nın primadonna odası, banyosu, makyaj bölümü, küçük divanı ve piyanosuyla birkaç bölümden oluşan bir daire. Odasına çiçekler yağmaya başlamıştır. Onları da yerleştirir. Terziler, berberler odaya alınır. Sürekli çalıştığı operalarda eğer olanağı varsa hep aynı terziler, aynı berberler. Çünkü onun alışkanlıklarını bilirler. Ne de olsa böyle anlarda primadonna sinirli olur. Herkesi haşlar, tersler. Huyunu suyunu bilirlerse daha iyi olur. Çünkü temsil sonrasında hediyelere, şampanyaya boğulacaklarını da bilirler. Makyajını kendi yapar. Giydiği kostümler, belli bir dönemin giysileri ise ve içinde kat kat şüponlar varsa, bütün bunlar düşme tehlikesine karşı kordonlarla sıkı sıkı vücuduna bağlanır. Kocaman kancalı iğnelerle tekrar tekrar tutturulur. Temsil boyunca terzilerden biri her an sahne arkasında hazır durumda bekleyecektir. Berber saçlar üzerinde çalışmaya başlar. Bir saat sürebilir. Taç, tül, saç ne eklenecekse düşmemesi garantilenir. Makyaj, kostüm, baş hazırdır. Boyun aynasında kendini seyreder. Sahneyi arkasına götüreceği, perde açılıncaya dek elinden bırakmayacağı küçük gümüş aynası. O da dededen kalma. Kaldırıp saçının arkasını inceler. Sonuçtan memnun olabileceği gibi tümünü bozup saçlarını baştan yapılmasını isteyebilir ya da parmağıyla en arkada bir yere işaret edip "Lütfen şu üç teli sağdan sola geçirin" gibilerden emirler verebilir. Artık hazırdır. Bütün gün bir iki zorunluluk dışında hiç konuşmamıştır. İçinden yalnız ve yalnız bu akşam söyleyeceği sözleri notalara düşünmüştür. Tüm dikkatini oynayacağı role yoğunlaştırmıştır. Operanın piyanistlerinden biri odaya alınır, piyanonun başına geçer, eserin en zor bölümlerinin üzerinden birlikte geçilir. Artık perdenin açılmasına 15-20 dakika vardır. Evet, gelebilirler der. Operanın genel sanat yönetmeni ve o gecenin orkestra şefi maestro odaya girerler. Her şey çok iyi olacak. Sen zaten harikasın. Bir tanesin, senden iyisi yok. Göreceksin, yine mucizeler yaratacaksın. Bu gece muhteşem olacak derler. Leyla, o bunların hiçbirini duymaz. Dudaklarını kenetlemiştir, gözlerini ya kapatmıştır ya da boşluğa dikmiştir. Her zaten artık o bu odada değildir. Bir İngiliz sarayının avlusunda, bir zindanda, bir ormanda ya da bir Roma tapınağında yaşamaya başlamıştır. Uykuda gezer gibi primadonna odasından çıkar, uçurumun kıyısına gelir. Perdenin açılmasını beklerken son bir kez tiyatronun sahnesinde ya da kuliste bulunduğu ve cebine attığı küçük bir çiviyi sımsıkı avucunda sıkar. O bunun uğurudur. Avucunda o çiviyi sıkarken içinden "Fethet onları" diye mırıldanır. Arkasından bütün terzilerin, berberlerin, tiyatro işçilerinin onun için dua ettiklerini düşünür. Perdenin arkasındadır, uçurumun kıyısında. Bir kez daha sıkar avucundaki çiviyi. Bekler. Alkışları duyar. Demek ki maestro yerini aldı. Müthiş bir sessizlik. Müzik, perde, ışık. Leyla bırakır kendini uçuruma. Hoşça kalın maestro. Temsil günü bir ayindi. Sahneye çıkıp söylemeye başladığı an başka bir ayin başlıyordu. Temsil akşamının gündüzüne tanıklık etmiş olanlar, o saatleri paylaşmış olanlarla konuşuyorum. Bergamo'da Maestro Gavazzi'nin evindeyim. Ona son ziyaretim bu. Ah, o temsil günleri, insafsız, acımasız günler. Temsil günü ben de çelişkiler içindeyimdir. Yüreğim bir uçtan öteki uca gidip gelir. Hem çok korkarım. Çünkü orkestrayı ben idare edeceğim, eseri ben yöneteceğim. Hem de Leyla'ya cesaret vermeliyim. Çünkü ona güveniyorum. Cesaret ve korku birbirine karışır. Temsilin başlamasına az kala gider görürüm onun odasında. Çok heyecanlıdır. Bu her halinden belli olur. O sonsuz heyecana karşı öz denetimini kaybetmez. Kontrollüdür. Çok sessizdir. Oysa biliyorsunuz değil mi? O hep çok seslidir. Çok neşelidir. Çok canlıdır ama temsil öncesi sessiz. Sanki uçsuz bucaksız bir denize, okyanusa atılacak gibidir. Hayır, uçuruma demedim, okyanusa dedi. Heyecanla sorar. Ne dersiniz, iyi olacak mı? Sesim, nefesim yetecek mi diye sorar. Elbette harika olacak diye yanıtlarım. Onu yatıştırmaya çalışırım. Ama onu yatıştırmak kolay mı? İmkansız. Temsil günleri çok gerilerde kaldı. Maestro Gavazzini'ye göre geride kalmayan ise şunlar. Çok eski bir dostluk, 25 yıllık bir yaşam. Büyük bir sanatçıya sonsuz hayranlık. Birleşik çalışmanın hiçbir şey değişmeyeceğinin anları. İnsanı sürekli canlı kılan müzik ve tiyatroda birlikte ulaşılan doyum. Milano'da, Verano'da, Palermo'da, Venedik'te, Glendenburg'da ya da şimdi tam adını unuttuğu kentlerde geçen zaman ve o zaman içinde Leyla'nın yaptıkları tüm konuşmalar, tartışmalar. Bunları tek tek sıraladıklarında Maestro Gavazzini şöyle dedi. Bütün bunların bir daha geri gelmeyeceğini bilmek şimdiki yaşlılığımın ve hüznümün nedenidir. Sanki 83 yıl değil, 1000 yaşında görünüyordu. O günlerin geri gelmeyeceğini bilmek, yarının dünden daha kötü olacağını bilmek, işte hüznümün nedeni. Hoşça kalın Maestro Gavazzini. Söylemeden edemeyeceğim. Hüzün size yaraşıyor. Hüzününüzle de olsa iyi ki vardınız. Scala'da bizden olmak. Milano'da Scala'dayım. Primadonna odasını, kulisleri, terzihaneleri, depoları dolaşıyorum. Çevremde Scala'nın çalışanları, terziler, perukçular, sohbetteyiz. Leyla Gencer mi? La Signora, harikaydı. Enfesti, bir taneydi iltifatlarını bir yana bıraktıktan sonra daha derin sulara dalıyoruz. Bir kez sen anlat. Yok yok sen anlat. Başlar iki yana, eller yukarı aşağı sallanıyor ve Mamma Mia ünlemleri ve iç çekişleri arasında hepsi birden anlatmaya başlıyor. Canımızı okurdu. Önünde tir tir titrerdik. Sinirlendi mi tepeden tırnağa giydirirdi. Öfkelenince de dilini tutamaz, herkesin önünde ağzına geleni söylerdi. Kimseden korkusu yok, çekinmesi yok. Maestrolar, en büyük müdürler dururken o her şeyi karıştırdı. Sanki Scala onun çiftliği, her istediğini yaptırırdı. Bir dediği olmazsa kıyametleri koparır. Yok tozdu, yok eteğimin kıvrımıydı, yok saçımın şu köşesiydi, tutturur da tutturur. Bir kapris, bir kapris. Temsilden önce herkesin ödü kopardı ondan. Birden acaba çok mu ileri gittik enisi kapılır ve ses tonları değişmeye başlardı. Ama haklı elbet. Biraz sonra sahneye çıkacak. Ne de olsa primadonna. Elbet haklı. Sahnedeki halini düşün. Neler yapıyor. Ne mucizeler yaratıyor. Kim olsa heyecanlanır. Kim olsa sinirlenir. Biz sahneye çıkmıyoruz. Biz bile heyecandan ölüyoruz. Peruk atölyesinin şefi Raffaele Esposito atıldı. Signora'nın yarattığı her kişiliğe ben inandım. Ah o günleri nasıl arıyorum. Öyle sanatçılar yok artık. Terzihanenin şefi Ermano Morandotti onayladı. Evet ben de. Onun her rolüne inandım. Her söylediği, her yaptığı doğru, gerçek. Sonra ötekiler aldı sözü. Temsil sonrasında gönlümüzü almayı da iyi bilirdi ki o. Sahneye çıktığında biz duaya başlardık. Signora bilirdi ki biz ona çok dua ediyoruz. O da bize çok memnun eder. Noel'de yılbaşında armağanlar, yaş günlerimizi unutmaz. Her temsilden sonra herkese içkiler ikram eder, ziyafetler verir. Scala Scalalalı onun kadar eli açık, onun kadar cömert bir primadonna görmedi. Bunu daha önce de duymuştum. Biliyorum deneme kalmadan atıldılar. Yo, yalnız eli cömert değil, yüreği de cömert. Tam o temsil öncesini saymazsak bize sanki eşitmişiz gibi davranırdı. Düşünsenize o koca bir diva, kraliçe ve bir gün olsun halimizi hatırımızı sormadan yanımızdan geçmez. Yalnız sahnede değil, hayatta da gerçek bir kraliçe. Benim çocuğum okul durumuyla sanki kendi çocuğuymuş gibi ilgilendi. Kocam hastalandığında hastaneye o kaldırdı. Başka kimse değil, derdimizi kendi derdi bilirdi. Sanki bizden biri, diva değil de bizden biri. İltifatlarıyla yaka silkmeler arasında bir uçtan öteki uca gidip geliyoruz. Kapris ya da titizlik. Bir uçtan öteki uca gidip geliyordu. Scala'da çalışanların bugün bile onu ne denli sevdiklerine, Scala'dan içeri adamın attığı an nasıl çevresinde pervane olduklarına kendim tanık oldum. Tanıklığıma ve biraz da şaşkınlığıma tepkisi şu oldu. Ne ekersen onu biçersin. Ben bunu Anadolu köklerimden öğrendim. Çalışanlara tatlılık, güler yüz, yakınlık göstermek kültürümün bir parçasıydı. Kostümü, kostümünün tüm ayrıntıları, saçı başı ile ilgili bütün otitizliğiyle tutturmalarına gelince. Daha en başta sizleri çok heyecanlandırmamak için söylemedim. Şimdi söylüyorum. Hani Avrupa'ya, İtalya'ya ilk adım attığında soluğu Napoli'de alıp Cuvagliara Rossiegiono elbet biliyorum deyip kendini 10 bin kişilik Alera Flogre'de bulmuştu ya. İşte o temsilde yurt dışına çıktığı ilk opera temsilinde başına bir olay geldi. Santuzza rolünde koca sahneyi boydan boya koşup sevgilisi Turiddo ile lanetler yağdırıp yere düştüğü sahnede birden iç eteklerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Santuzzo Leyla yerden kalktı ama eteklerinin yarısı yerde sürünüyordu. Cavalleria Rusticana öyle bir opera ki perde arası yok. Tek perdelik ve Santuzzo her an sahnede. Leyla o anda eteğini belinden yakaladı ve tüm operayı eli belinde eteğini sımsıkı tutarak oynadı. Cavalleria Rusticana sona erip alkışlar arenayı inlettiğinde o sahne gerisinde terzi terzi diye çırpınıyordu. Koskoca açık hava tiyatrosu. Terzi yetişemeden selama çıkmak zorunda kaldı. Yine eli belinde, eteğini tutarak tam bir kabus. O günden sonra etek, iç etek, uzun kuyruklar, pelerinler, şallar, üzerinde ne varsa tümünü bedenine sımsıkı bağlar oldu. O günden sonra temsil öncesinde kostümüne, makyajına, saçına, başına müthiş bir titizlik gösterdi. Ona göre titizlik, kimilerine göre kapris. O günden sonra bir de şart koştu. Her temsilde perdenin hemen arkasında bir terzi oyunu boyunca hazır bekleyecekti. Bütün bunlar meslek yaşam boyunca bir kurala dönüştü. O sahneye çıktığı andan başlayarak artık yalnız oynadığı rolü, söylediği şarkıyı düşünecekti. Kostümünü, eteğini, saçını, tacını değil. Leyla'yı gerek İtalya'da, gerek İtalya dışında sayısız temsilde izlemiş olan arkadaşı Doktor Tito söylüyor. Biz, gencerciler, evet, biz böyle diyebiliriz. Onu belki 400 temsilde izledik. Ama bir kez olsun sahnede eteğinin sıktığını, tacını ya da saçlarını kaykıldığını görmedik. Her seferinde kostümü, makyajı mükemmeldi. Mükemmel olmak zorundaydı ki sahnede yalnız oyunculuğunu, şarkıcılığını düşünebilsin. Para, pul. Leyla bir yeni icat daha getirtirdi çalıştığı operalara. Adette bir sanatçı bir prodüksiyon için operayla anlaşmaya varır ve o prodüksiyon kaç kez temsil edilecekse her temsil için para alınır. Yine adette sanatçıya parası birinci perdenin sonunda ödenir. Yani işini yapmadan önce değil, yapmaya başladıktan sonra. Sanatçılar vardır. Birinci perde sonunda eğer zarfım gelmezse bundan sonrasını söylemem, sahneye çıkmam diyen. Leyla kıyametleri kopardı bu adeti öğrenince. Tam eserin orta yerinde, o başka bir dünyada yaşarken, başka bir kişiliğe bürünmüşken, ondan parayla pulla ilgilenmesi nasıl beklenirdi? Scala'daki ilk temsilinde birinci perdenin sonunda elde imzalanacak kağıtlar, makbuzlarla opera muhasebecisinin girdiğini gördüğünde önce çok şaşırdı. Açıkladılar, anlattılar. Tamam, parayı almayın, bari şuraya bir imza atın dediler ama dinletemediler. Gözlerinde şimşekler çakarak, lütfen dedi, lütfen ben bir iki gün sonra muhasebeye uğrarım. Öyle bir ses tonuyla ve öyle bir tavırla söylemişti ki gelenler Palas Banderas odasını terk ettiler. 35 yıl boyunca da dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir opera iki perde arasında kimse ona bir şey imzalatamadı. Ve temsil kaşesini verme cesaretini kendilerine bulamadılar. Ne yani? Yoksa bu adamlar onun bu işi para pul için mi yaptığını sanıyorlardı? Ona taht yakışır. Yıllar geçiyordu, artık kendini kanıtlamıştı. Bunu biliyordu ama yetinmiyordu. Sanki 1000 yıl olmuştu. 1000 yıldır tutkusunun peşinden koşuyor, hiç yorulmayacak gibi. Sanki daha dündü, tutkusunun peşinden koşmaya daha yeni başlamıştı. Daha öğreneceği ne kadar çok şey vardı. Sankileri bir yana bırakıp gerçeklere döndü. Şu anki somut gerçek elinde tuttuğu Discoteas Alte Fidelite dergisinin Ocak-Şubat sayısıydı.